Hayırlı günler değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da yeni bir programla huzurlarınızdayız. Kur'an'ın aydınlığında. Bendeniz Abdülhalim Eriş. Bundan böyle çarşamba günleri saat 15'ten itibaren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Ali Namlı hocamız ile birlikte huzurlarınızda olacak. Kur'an'ın aydınlığında huzurlu bir yolculuğa çıkacağız inşallah. Bu ilk programımızda önce hocamızı biraz daha yakından tanımak arzu ederiz. Hocam buyurun.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Efendim bendeniz 1970 yılında Nevşehir'de dünyaya geldim. 1987'de Nevşehir İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne gelmiş olduk. 1991'de Marmara İlahiyat'tan mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede yüksek lisansımızı 1994'te ardından doktora çalışmamızı 2001 yılında tamamlamış olduk. Gerek yüksek lisans çalışmamız gerek doktora çalışmamız İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ile ilgiliydi. Tabi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan adlı meşhur tasavvufi tefsiriyle tanınan büyük bir mutasavvuf. İşte daha sonraki çalışmalarımız da onun tefsiri ve onun redaksiyonuyla ilgili oldu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tasavvuf ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görevimize devam ediyoruz.
Peki hocam, bu programın adını belirlerken neden böyle bir tercihte bulundunuz? Bu konuda bize biraz bilgi verir misiniz?
Tabii Kur'an ve Kur'an'ın aydınlığında iki kelime var. Arapçada aydınlık, nur ile ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisi de En-Nur'dur. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ismi var. Bunlardan birisi de En-Nur'dur. İsterseniz bu konuyu biraz açabiliriz. Mesela buyurun. Maide suresinin 15. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Es-Saidu billah, Bismillah. Kul ya ehlel kitabi kad ca'ekum rasuluna yubeyyinu lekum kethiran mimma kuntum tuhfune minel kitabi ve ya'fu an kethir. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّب۪ينَ Ey ehli kitap, Resulümüz size kitaptan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi açıklamak üzere geldi. Birçok kusurunuzu da affediyor. Gerçekten size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Yani ayet-i kerimenin sonundaki قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّب۪ينَ Buradaki nur ve apaçık bir kitaptan maksadın, İçerisinde şirk olmayan, şüphe karanlıklarının ortadan kaldırıldığı, insanlara karşı gizlenen gerçeklerin izhar edildiği, apaçık mucize bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'in kastedildiği, yani buradaki nurun Kur'an-ı Kerim olduğu ifade edilmiştir. Bazı müfessirler de bu nur ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kitap ile de Kur'an-ı Kerim'in kastedildiğini söyleyenler de var. Ki devam eden ayet-i kerimede, bu nur olan Kur'an'ın hususiyetleri anlatılmış oluyor. 16. ayet-i kerimede. Estaizu billah. Yehdi bihillahu men ittebe'a ridvanehu subuleselam. Ve yuhricuhum minazzulümati ilen nuri biiznihi ve yehdihim ila sıratın müstakim. Rızasını arayanı Allah onunla yani bu nur ile bu Kur'an ile kurtuluş yollarına götürür ve onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Dost doğru yola yöneltir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hem kendisi nur olduğu gibi aynı zamanda insanların yolunu aydınlatan, yolunu nurlandıran bir kitap olarak da ifade ediliyor. Yine bu ayet-i kerimedeki sübüleselam kurtuluş yolları olarak tercüme edildiği gibi bu şekilde tefsir edildiği gibi esselam aynı zamanda Allah'ın 99 isminden, Rabbimizin 99 isminden de birisidir. Dolayısıyla bu açıdan düşünüldüğü zaman bu nur olan Kur'an-ı Kerim insanları selam olan Allah'ın yoluna efendim iletir, Allah'a iletir, Allah'a ulaştırır gibi bir manada buradan çıkarmak mümkün. Yine başka bir ayeti kerimede, Nisa suresinin 174. ayeti kerimesinde Kur'an-ı Kerim nur olarak ifade ediliyor yine. Estaizu billah. Ya eyyuhen nasu kad ca'ekum burhanun min rabbikum ve enzelna ileykum nuran mubina. Ey insanlar, şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Ayetteki bu ayette geçen burhan kelimesi mucizeler, apaçık nur ise Kur'an-ı Kerim olarak tefsir edilmiştir. Yani bu şu demektir: ey insanlar, size akli delilleri ve nakli şahitleri getirdik. Artık bundan sonra ileri sürebileceğiniz bir mazeret ve bahane kalmamıştır. Kur'an-ı Kerim kalplerde iman nurunun parlamasına sebep olduğu için nur olarak isimlendirilmiştir. Nasıl ki insanın gözü ışıkla aydınlandığı, ışık olduğu zaman gördüğü gibi, dinin esasları, dinin hükümleri de Kur'an ile aydınlanır, Kur'an ile nurlanır. Yine bir başka ayeti kerime, Kur'an-ı Kerim'in nur olduğunu, nur olarak isimlendirildiğini bize ifade eden A'raf suresinin 157. ayeti kerimesi. Rabbimiz bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor: Estaizu billah, bismillah. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَعَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. O peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura, yani Kur'an'a uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır. Dolayısıyla yine bu ayeti kerimede de Kur'an-ı Kerim bir nur, bir aydınlık olarak ifade ediliyor. Tabii nur, ışık manasına geldiği gibi aynı zamanda manevi bir ışık demektir. Yine Kur'an-ı Kerim'in dediğimiz gibi bir başka hususiyeti, kendisi nur olduğu gibi insanları karanlıklardan, Kur'an-ı Kerim'in ifadeleriyle zulümattan nura, aydınlığa çıkaran bir kitaptır. Hem kendisi nurdur, hem de muhataplarını, insanları nura kavuşturan, aydınlatan bir kitaptır. Bununla ilgili de isterseniz birkaç ayeti kerime nakledelim. Tabii. Mesela İbrahim suresinde ilk ayetinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Estaizu billah, bismillah. Elif lam ra, kitabun enzelnahu ileyke litukhrijan nase minez zulumati ilen nuri bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Elif lam ra, bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp, zulümattan nura çıkarıp, o güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletmen için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Dolayısıyla Peygamberimize bu kitabın, Kur'an'ın, nur olan Kur'an'ın indirilme sebeplerinden birisi olarak da insanları karanlıklardan nura, zulümattan nura, karanlıklardan aydınlığa ulaştırma gibi bir gayesi olduğu ifade ediliyor. Yani bütün dalalet, sapıklık çeşitlerinden hidayete, inkardan, münafıklıktan, nifaktan, şek, şüphe, bid'at karanlıklarından iman, ihlas, yakîn ve sünnet nuruna, ilahi fiillerin hicapları ile sıfatların perdelerinden Cenab-ı Hakk'ın zatının birliğinin nuruna, yine yaratılmışlığın karanlığından rububiyetin sıfatının tecellisinin nuruna çıkarmak için manasına şeklinde de bu ayeti kerime yorumlanmıştır. Yine bir başka ayeti kerime, bir iki ayet daha naklederek isterseniz bu bölümü tamamlayalım.
Tabii hocam.
Yine Hadid suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: Huvellezî yunezzilu alâ abdihi âyâtin beyyinâtin liyuhricekum minezzulümâti ilen nûr ve innallâhe bikum lerâufur rahîm. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren odur, Allah'tır. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Yine dolayısıyla bu inen Kur'an ayetlerinin amacının Allah'ın kullarını zulümattan nura, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak olduğu bu ayet-i kerimede ifade ediliyor. İşte nedir bu zulümat, bu karanlıklar? Küfür, inkar, şirk, şüphe, cehalet, hakka karşı gelme gibi manevi bu karanlıklardan iman, tevhid, yakîn, ilim, hakkın emrine amade olmak, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmek gibi nur olarak ifade edilen o aydınlığa çıkarmak için Cenab-ı Hak kullarını bu nur olan kitabını indirdiğini beyan ediyor. Yine bazı alimler ayetin sonundaki Allah'ın kullarına karşı pek şefkatli, çok merhametli olmasının vahiy nurunu, yani Kur'an'ı ihsan etmekle, Kur'an'ı indirmekle kullarına Allah çok şefkatlidir. İnsan nefsinin karanlığını gidermekle çok rahimdir, çok merhametlidir şeklinde de tefsir etmişlerdir. Yine son olarak bir ayet-i kerime naklederek tamamlamış olalım. Bu neden bu programın adını Kur'an aydınlığında şeklinde tercih ettiğimizi. Talak suresinin 11. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Resûle yetlu aleyküm âyâtillâhi mübeyyinâtin li yuhricellezîne âmenû ve amilussâlihâti minezzulümâti ilennûr. İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber göndermiştir. Yine burada Efendimizin gönderilmesi, Kur'an-ı Kerim'in gönderilmesi, insanların zulümattan nura, karanlıklardan aydınlığa çıkarılması gibi bir gaye ile olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla Allah'ın inayetiyle çalışıp çabalayan insan bu gayreti derecesinde buna göre dalaletten hidayete, sapıklıktan hidayete, batıldan hakka, cehaletten ilme, inkardan imana, şüphelerden Allah'ın varlığı, birliği, yüceliğine dair delil ve burhanlara, gafletten uyanıklığa, başkasıyla ünsiyet halinde olmaktan Allah ile ünsiyet halinde olmak gibi bu nurani aleme, nurani hale bu şekilde ulaşmış olur. Eğer Kur'an'a sarılırsa, Kur'an'ın efendim nurundan istifade ederse.
Peki hocam, programımızın adını belirlerken hangi hususları göz önünde bulundurduğunuzu bizlere aktardınız. Teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası için, yani Kur'an'ın aydınlığında programının amacından ve muhtevasından da arzu ederseniz biraz bahsedelim. Buyurun hocam.
Şimdi amacımız tabii bu bize ayrılan vakitte Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, ayetleri üzerinde tefekkür etmek, okuduğumuz ayetlerin inceliklerini ve hikmetlerini kavramaya çalışmak. Tabii ardından bu okuduğumuz, anlamaya çalıştığımız ayetlerle, Cenab-ı Hakk'ın emirleriyle, nehileriyle, kelamıyla bunun gereğiyle amel etmeye, öğrenip anladıklarımızı uygulamaya yönelmek, gayret etmek. Tabii biz muhteva olarak bu programda öncelikle ve özellikle günlük hayatımızda en çok okuduğumuz, namazda, diğer vesilelerle en çok muhatap olduğumuz, en az Kur'an-ı Kerim'i bilen insandan en çok bilen insana kadar herkesin en çok, en sık okuduğu, muhatap olduğu sure ve ayetlerden başlamak istiyoruz. Tabii en başta Fatiha suresi. En azından namaz kılan bir Müslüman günlük bir farz ve sünnetlerle beraber 40 defa günde Fatiha suresini okuyor. Ardından Bakara suresinin ilk ayetleri, ilk 5 ayeti Elif, La, Mim diye başlayan. Ardından Amener Resulü olabilir. Yine Bakara suresinin son 2 ayeti. Ardından Haşr suresinin son 3 ayeti, Huvallahüllezî diye bilinen, o şekilde başlayan 3 ayet. Yine Kur'an-ı Kerim'in son tarafında bulunan kısa sureler var. Genellikle halkımız tarafından da namazlarda çok okunur bu kısa sureler. Elem tera, yani Fil suresi ve sonrasındaki sureler olabilir. Diğer kısa sureler olabilir. Yine çokça okunan Yasin suresi, Tebareke suresi, Amme, yani Mülk ve Nebe sureleri gibi en çok okuduğumuz, en çok muhatap olduğumuz ayet-i kerimeler üzerinde duralım istiyorum. Onları daha yakından anlamaya, manalarını kavramaya çalışalım diye düşünüyorum ki efendim Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman, namaz kıldığımız zaman belki bu manaları düşünerek, tefekkür ederek okursak belki ibadetlerimizin seviyesi, Kur'an-ı Kerim'e karşı olan yakınlığımız bir derece daha artmış olabilir. Ardından belki bu günlük hayatta daha çok okuduğumuz, muhatap olduğumuz sure ve ayetlerin ardından Alak suresinden, yani Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ilk 5 ayeti bu surenin başında malum. Alak suresinden başlayarak İkra diye başlayan, oku diye başlayan bu sureden başlayarak peygamberimize nüzul sırasını, imkanlar ölçüsünde tabii Mekki surelerden, ilk inen surelerden başlayarak devam edebiliriz. Aslında böyle yapmakla aynı zamanda Siyer-i Nebi'yi, peygamberimizin hayatını, İslam'ın ilk dönemini, İslam'ın ilk asr-ı saadetin başından itibaren Kur'an-ı Kerim'le birlikte bu konuları takip etme belki imkanımız olabilir. Dolayısıyla böyle bir düşüncemiz var. Allah muvaffak ederse inşallah böyle bir amacımız var.
Amin inşallah. Peki hocam, bu programı hazırlarken ve takdim ederken özellikle hangi kaynak veya kaynaklara başvurulacak? Bu konuda da bizi biraz aydınlatır mısınız?
Efendim, girişte de kısa özgeçmişimizden bahsederken Ruhul Beyan'la ilgili bazı çalışmalarımızın olduğunu, Ruhul Beyan neşrinde katkılarımız olduğundan bahsetmiştik. Tabii başlıca birinci kaynağımız bu Allah'ın kelamını anlama konusunda İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan adlı tasavvufi tefsiri olacak birinci kaynak olarak. Ardından tabii diğer tefsirlerden de, diğer kaynaklardan da imkanlar ölçüsünde istifade etmeye çalışacağız.
Değerli dinleyenler, Ali Namlı hocamızın da az önce bahsettiği gibi Kur'an'ın aydınlığında neden böyle bir tercihte bulundu ve bu programın gayesi, muhtevası, özellikle günlük hayatımızda en çok muhatap olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den ayetler, surelerle alakalı yaptığı açıklamalar için kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisinden bir ricamız da İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin hayatı, şöyle kısaca eserleri ve sonrasında da programımıza kaynak teşkil edecek Ruhul Beyan isimli eserinin başlıca özellikleri ve niçin Ruhul Beyan diye soracak olursak bunun cevabını rica edeceğiz. Buyurun hocam.
Efendim, şimdi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Osmanlı döneminde yaşamış, 17. 18. miladi asırlarda yaşamış önemli bir sufi, önemli bir mutasavvuf, aynı zamanda müfessir, aynı zamanda şair. Osmanlı döneminde en çok eser veren müelliflerden birisi. 100'den fazla irili ufaklı eseri var. İşte bunların başında en meşhuru Ruhul Beyan isimli bu hacimli tefsiri geliyor. Ruhul Beyan'ın işte Arapça 10 ciltlik baskıları var. Yani hacimli bir eser. İşte Erkam Yayınları'ndan hazırlanan, işte bitmeye yaklaşan 23 ciltte tamamlanacak olan tercümesi hacmini gösteriyor. 21 cilt olarak çıktı. İnşallah geriye 2 cilt kaldı. Onlar da Allah'ın izniyle inşallah tamamlanmış olur. Mesnevi'nin baş tarafına şerh yazmış. Muhammediye şerhi var. Daha pek çok irili ufaklı eserleri var. 100'den fazla eseri var. Osmanlı döneminde en çok eser veren müellif sufilerden birisi. 1653 yılında bugün Bulgaristan sınırları içerisinde bulunan Aydos'ta dünyaya gelmiş. Tabi aslen babası İstanbullu, Aksaray semtinde meydana gelen bir yangın sonrası oradaki bazı alakaları, irtibatları dolayısıyla Bulgaristan Aydos'a göçmüş oluyor. İsmail Hakkı Bursevi de orada dünyaya geliyor. Tabi küçük yaşta annesini kaybetmiş, ilim tahsiline başlamış, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş. 11 yaşında Edirne'ye gidiyor Aydos'tan. Edirne'de Abdülbaki Efendi isimli bir zatın yanında ilim tahsil etmeye, manevi terbiye görmeye, tasavvufi terbiye görmeye başlıyor. Ki bu Abdülbaki Efendi Osman Fazlı Efendi, Atpazari Osman Fazlı Efendi diye bir zat var. Onun halifesidir. Onun halifesi sıfatıyla Edirne'de bulunuyor. Ardından bir müddet sonra 1672 yılında Edirne'den İstanbul'a geliyor. Abdülbaki Efendi onu geri kalan eğitimini tamamlaması, hem zahiri eğitimini hem batini, manevi, tasavvufi eğitimini tamamlaması için İstanbul'a gönderiyor. O da Osman Fazlı Efendi'nin Fatih Atpazarı'nda bulunan tekkesine geliyor. 3 yıl kadar İstanbul'da yine hem dini ilimleri, zahiri ilimlerle ilgili tahsilde bulunuyor. Aynı zamanda tasavvufi terbiyesi, tasavvufi eğitimi de devam ediyor. Ve nihayet 3 yıl kadar sonra halife olarak Üsküp'e gönderilmiş. Efendim Üsküp, Köprülü, Usturumca gibi o bölgede Osman Fazlı Efendi'nin halifesi sıfatıyla Celvetiye tarikatının bir temsilcisi olarak, ki Hüdayi Hazretlerinin kurduğu bir tarikattır malum Celvetiye tarikatı. Evet. O bölgede irşat faaliyetlerinde bulunuyor. Yine daha sonra 1685 yılında şeyhi tarafından Bursa'ya, Balkanlardan Bursa'ya halife olarak gönderiliyor. Bursa'ya geldikten sonra Bursevi Hazretlerinin yaptığı en hayırlı işlerden birisi Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye başlamasıdır. Tabi bu tefsiri yaparken sadece yazılı olarak tefsir etmiyor. Aynı zamanda Ulu Cami kürsüsünden vaaz olarak Kur'an-ı Kerim'i bir taraftan tefsir ediyor, bir taraftan yazıyor. Bu özelliği belki başka tefsirlerde pek rastlanmayan enteresan bir özellik. Dolayısıyla Ruhul Beyan halkla iç içe olmuş her zaman. Her zaman halkla beraber olmuş, halka yakın olmuş. Bir taraftan vaaz olarak Ulu Cami kürsüsünden Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederken Bursevi Hazretleri, bir taraftan da bu tefsiri yazmış. Dolayısıyla canlı, halka yakın, halkın hissiyatına yakın bir tefsir olmuş. İçerisinde pek çok kıssalar, şiirler, Farsça, efendim Arapça, Farsça metinler de var ama esas itibariyle Arapça olarak yazılmış. Yazılı metni Arapça olarak yazılmış. İçinde pek çok menkıbeler, hikayeler barındırması dolayısıyla çok rağbet görmüştür bu tefsir. Bursevi Hazretleri bu tefsirin girişlerinde, ki kendisi 3 cilt olarak Kur'an-ı Kerim'i 10'ar cüz, 10'ar cüz 3 cilt olarak tertip etmiş kendi Arapça orijinal tertibinde. Bu girişlerinde bu 3 cildin tefsirin hususiyetlerinden, özelliklerinden de bahsediyor. Mesela diyor ki bu tefsiri ben ne çok uzun ne çok kısa hazırladım. Yani ne çok veciz, öz, ne de usandıracak kadar uzun değil, orta kararda bir tefsir olarak hazırladığını söylüyor. İşte yeri geldikçe şiirler zikretmiş. Dolayısıyla menkıbeler, hikayeler zikretmiş. Bu yönüyle de çok rağbet görmüştür. Yazıldığından itibaren günümüze kadar rağbet görmüştür. Bursevi Hazretleri bu tefsiri yaklaşık 23 senede tamamladığını söylüyor. Biraz daha azdır, birkaç yıl azdır ama o yaklaşık olarak 23 sene, ki Kur'an-ı Kerim'in Efendimiz'e nazil olma müddeti de 23 senedir. O 13 sene Mekke dönemi, 10 sene Medine dönemi, toplamda Kur'an-ı Kerim 23 sene gibi bir zaman içerisinde peyderpey nazil olmuştur. Evet. Bursevi Hazretleri de bunu böyle bir tevafukla ifade ediyor. Yaklaşık 23 seneye yakın bir sürede tamamladığını ifade ediyor. Tabii kendisi hayatı boyunca sadece Bursa'da durmamış. İki defa Avusturya seferine katılmış, cihada katılmış, hatta yaralanmış. Efendim, iki defa hacca gitmiş. Ki bu hac yolculukları sırasında işte Mısır, Suriye, Hicaz gibi değişik bölgeleri görme imkanı olmuş. Yine hayatı boyunca sadece Bursa'da kalmamış. 3 yıl kadar Tekirdağ'da ikamet etmiş. 3 yıl kadar Şam'a gitmiş, Şam'da kalmış. Şam o zaman Osmanlı toprağı. Efendim, ardından 3 yıl kadar İstanbul'a geliyor, Üsküdar'da kalıyor. Üsküdar'da ikamet ediyor ve nihayet ahir ömründe tekrar Bursa'ya dönüyor ve 3 yıl kadar da yine Bursa'da kalıyor. Ahir ömründe işte elinde değişik vesilelerle toplanmış ne kadar malı mülkü varsa orada bir cami yaptırıyor Bursa'da. Cami-i Muhammedi adını veriyor. Ve nihayet Hicri 1137, miladi 1725 yılında vefat etmiş oluyor.
Peki hocam, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin başlıca eserleri, yani eserlerinin bir kısmını bize zikredebilir misiniz? Ardından Ruhul Beyan'ın başlıca özelliklerini de alabiliriz sizlerden.
Evet, yani İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri esas itibariyle bir mutasavvuf, bir tasavvuf ehli olduğu halde, tabii başlıca tasavvufla ilgili pek çok eseri var ama sadece eserleri tasavvuf alanıyla sınırlı değil. İşte tefsirle ilgili, hadisle ilgili, fıkıhla ilgili, kelamla ilgili efendim pek çok eseri var. Ayrıca şiirleri var, divanı var, manzum eserleri var. Yine devlet ricaline veya bazı önde gelen kimselere hediye olarak sunduğu, takdim ettiği tuhfe adını verdiğimiz tuhfe türü eserleri var. Yine bunun yanında vaazla ilgili, hutbe ile ilgili eserleri var. Diğer bir takım eserleri var. Dediğimiz gibi eserlerinin sayısı 100'den fazla, 130 civarında irili ufaklı eseri olan bir zat. Tabii biz bu eserler içerisinde daha çok işte Ruhul Beyan'dan istifade etmiş olacağız. Ruhul Beyan onun en önemli, en meşhur eseri olarak biliniyor. Şimdi Ruhul Beyan dediğimiz gibi beyanın ruhu, El Beyan yine Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisidir. Beyanın ruhu manasına geliyor. Ruhul Beyan fi tefsiril Kur'an anlamına geliyor. Bu Celvetiye geleneğinde ki Hüdayi Hazretleri'nin kurduğu bu manevi yolda insanlarla iç içe olmak, vaaz ve hutbeler önemli yer tutuyor. Hüdayi Hazretleri'nin de buna benzer eserleri var. Mesela Mecalis el-Vaziye gibi bir takım eserleri var. Hüdayi Hazretleri de bir takım sohbetlerinde, vaazlarında Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmiş ve onun tefsir yaptığı tefsirler not haline getirilmiş. Hatta onun da bir tefsiri var. Tam bir tefsir olmasa da ya bu şekilde bir gelenek var Celvetiye'de. Bursevi Hazretleri'nin şeyhi Atpazari Osman Fazlı Efendi de efendim o da mesela sürekli halkla iç içe vaaz kürsülerinde insanları irşatla meşgul olmuş bir zat. Bu geleneğin Bursevi'de de devam ettiğini, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nde de devam ettiğini görüyoruz. Az önce arz ettiğim gibi özellikle Bursa'ya geldikten sonra Ulu Cami kürsüsünde Kur'an-ı Kerim'i vaaz etmeye başlamış. Şaban 1096 Hicri Temmuz 1685 yılından itibaren Kur'an-ı Kerim'i baştan başlayarak işte her kürsüye çıktığında bazı ayetleri naklederek dediğimiz gibi kendi ifadesiyle yaklaşık 23 sene gibi bir zamanda Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmiş. Tabi arada bazı fasılalar olmuş. Hayatından bahsederken ifade ettiğimiz gibi işte cihada katıldığı olmuş, yaralanmış, hastalanmış, efendim hac seferleri olmuş. Birinci haccı özellikle Ruhul Beyan'ın yazıldığı sıraya denk geliyor. Dolayısıyla netice itibariyle 23 yıla yakın bir sürede tamamlanmıştır. Ruhul Beyan dediğimiz gibi 3 cilt halinde kendi el yazması var. Bursevi Hazretleri'nin orijinal nüshası var kendi hattıyla Bursa Eski Eserler Kütüphanesi'nde. Bursevi Hazretleri'nin bir başka hususiyeti de meşhur Hafız Osman vardır Osmanlı evet. döneminde.
Evet.
Ondan İstanbul'da o talebeliği döneminde Edirne'den gelip kaldığı 3 yıl kadar kaldığı dönemde Hafız Osman'dan hat meşketmiş. Dolayısıyla Bursevi Hazretleri'nin hattı da çok güzeldir. Biz çalışmalarımız sırasında onun kendi el yazmasıyla olan eserin fotoğraflarından, efendim nüshalarından faydalandık. Hattı çok güzeldir. Kur'an-ı Kerim ayetlerini kırmızı mürekkeple yazmış, harekeler koymuş. Efendim tabii o dönemde kağıt çok kıymetli olduğu için paragraf başı, satır başı olabilecek yerlere farklı işaretler koymuş. Hakikaten çok orijinal, çok güzel bir yazma nüshası vardır. Tabii daha sonra bu yine 3 cilt olarak, 4 cilt olarak, 6 cilt veya 10 cilt olarak muhtelif baskıları yapılmıştır Arapça olarak. Efendim Türkçe'de bir özet bir tercümesi var. Tenvirul Ezhan diye Muhammed Ali Sabuni tarafından Ruhul Beyan Arapça olarak özetlenmiş. Bu özeti esas alan bir tercüme var. Ayrıca işte Erkam Yayınları'ndan çıkan 21 cilde çıkan bir tercüme var. Hasan Kamil Yılmaz hocamızın başkanlığında bir heyet tarafından tercümesi, redaksiyonu yapıldı. Orada da bizim hasbelkader bir miktar hizmetimiz oldu. Yine başka bir farklı bir tercümesi daha var. Dolayısıyla Ruhul Beyan'a ilgi yazıldığı tarihten itibaren sadece Osmanlı döneminde değil, günümüzde de devam ediyor. Özellikle tasavvuf dünyasına yakın olan insanlar, vaizler, efendim Ruhul Beyan'a çok rağbet etmişler, çok ilgi göstermişler. Bu canlı ilgi günümüzde de devam ettiğini görüyoruz.
Peki hocam, eserimiz Ruhul Beyan. Bu eserin metodu hakkında da bize biraz bilgi verir misiniz?
Evet, bu eseri nasıl yazdığını aslında Bursevi Hazretleri bizzat kendisi efendim bilgiler veriyor. Bu tefsiri yaparken vaaz ve nasihatle meşgul olduğu için kendisi mev'izaya, yani öğüt kısmına çok önem verdiğini, birçok tefsirden derlemeler yaptığını ifade ediyor ki Ruhul Beyan'ın en önemli özelliklerinden birisi çok güzel diğer tefsirleri özetlemesi, görmesi ve derlemesidir. Hatta bazı yerlerde tefsir için el cem kelimesini, yani derleme, toplama ifadesini kullanıyor. Kendisi Kur'an ayetlerinin anlaşılmasını sağlayacak kadar tefsir etmekle yetindiğini, efendim insanları Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yöneltecek kadar bir izahla, tefsirle yetindiğini, ayetle ilgili tüm vecihleri, tüm tefsirleri ortaya koymak gibi bir gayret içine girmediğini, ne çok kısa ne çok uzun, orta uzunlukta bir tefsir yazmayı amaçladığını ifade ediyor. Tabii insanlara öğüt olacak, ibret olacak konulara daha çok ağırlık vermiş. Yeri geldikçe tabii o dönemde Farsça, tefsirin yazıldığı dönemde Farsça çok iyi bilindiği için birçok kimse tarafından, yeri geldikçe uygun düştükçe pek çok Farsça beyitler zikretmiş. Zaman zaman tabii nakillerde bulunuyor ama kendisi de farklı görüşleri varsa, farklı bir şey ifade edecekse yakulül fakir diyerek kendi görüşlerini de ifade ediyor. Tabii bir taraftan dediğimiz gibi efendim vaazlarında Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederken, naklederken bir taraftan da yazıya geçiriyor. Tabii Ruhul Beyan tefsir özelliklerinin pek çoğunu kendisinde taşıyan bir kitaptır. İşte Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, sünnet ayetlerle ilgili hadisten, sünnetten rivayetler varsa onların nakli gibi. Özellikle tasavvufi yönü konusunda Necmettin Dâhi Hazretlerinin Et-Tevilatün Necmiye adlı bir tasavvufi tefsiri var. Ondan da çok istifade etmiş. Ama tabii Ruhul Beyan'ın yine en önemli özelliklerinden birisi ibretli kıssa ve hikayelere çok yer vermesidir. Tabii insanoğlu mücerret, soyut, hani bugünkü ifadeyle şeyleri kavramakta zorlanıyor. Ama konular böyle hikayelerle, menkıbelerle anlatıldığı zaman insan daha bir kulak kesiliyor, daha çok istifade ediyor. Ki Kur'an-ı Kerim'de de kıssalar önemli bir yer tutuyor malum. Yine Mevlana'nın Mesnevi'de takip ettiği metot da budur. Gerçi bu yönüyle efendim bazıları eleştirmiştir de, yani Ruhul Beyan'da çok fazla kıssaya yer verilmesinden dolayı eleştirenler de olmuştur. Bu yönüyle de hem eleştirilmiş hem de çok rağbet gören bir tefsir olmuştur. Yine efendim Ruhul Beyan dediğimiz gibi gerektiği zaman kelimelerin izahı, kıraat farklılıkları, Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu, yani icaz yönü gibi pek çok hususlara yer vermiştir. Yine tabii Bursevi Hazretleri bu tefsiri hazırlarken mensubu olduğu Celvetiye geleneğinden, yani Hüdayi Hazretlerinden, kendi şeyhi Osman Fazlı Efendi'nin eserlerinden, sözlerinden, bunlardan da çokça istifade etmiştir. Ve Ruhul Beyan yazıldıktan sonra da pek çok tefsir için, pek çok kendisinden sonra yapılan çalışma için de bir kaynak olmuştur. Mesela bunlardan birisi, yakın dönemden bir misal verecek olursak, son devir Nakşi meşayihinden Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendi Hazretleri eserlerini yazarken Ruhul Beyan'dan çokça istifade etmiştir. Hatta bu Erkam Yayınları'ndan işte hazırlanan, çıkan tercümenin hazırlanması konusunda da merhum Musa Efendi Hazretleri'nin de çok teşvikleri olmuştur. Dolayısıyla daha önce de bunun pek çok misallerini vermek mümkün. Yani Ruhul Beyan'a ilgi yazıldığı günden günümüze kadar canlı bir şekilde devam etmektedir.
Evet kıymetli hocam, vermiş olduğunuz bu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin hayatı, eserleri ve Ruhul Beyan isimli eseri özellikle, bu eserin metodu hakkında çok kıymetli bilgiler verdiniz. Evet değerli dinleyenler, bu ilk programımızda Kur'an'ın aydınlığında derken bundan neyi kastettiğimizi, nasıl bir yol izleyeceğimizi ve bu konuda nasıl bir metotla inşallah beraber olacağımızı bu programda dile getirmiş olduk. İnşallah bir sonraki programımızda istiaze ve besmele konularıyla sizlerin karşısında olacağız. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, hayırlı günler.